Tanyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 12. Kaset, 1. Yüz, sayfa 409. Bunlar Çanakkale'de Sarıkamış cephelerinde bulunmuş, kan içinde yoğrulmuşlar. Onlar için bir ağaç kesmektense bir adam öldürmek yeğdir. Yukarıdaki çamlığın bütün ağaçlarını bıçkıyla kessen, buradan kimse duymaz ama bir balta sesi her yerde yankılanır. Oğulların savaşlarda ölmüşler, şehit olmuşlar. Torunlarınsa soğuktan ölecek, bok yoluna gidecekler, ver şu bıçkıyı. Veremem. Torunların ölecek, bok yoluna gidecekler. Sen de, karın da soğuktan kıkırdayacaksın. Biliyorum, bu kış kıyamet böyle sürerse dediğin olacak. Öyleyse bıçkıyı versene, bir insan öleceğine bin orman batsın. Batsın dedi hızarcı. Batsın ya, iş öyle değil. Söyle bakalım, iş nasılsa biz de anlayalım. Söylerim, söylerim ya, ondan sonra benim yakamı bırakacaksınız. Söyle, çok merak ettim. Ben gençtim, bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte Pos ormanlarından denizcilerin istedikleri sedir ağacı kesiyorduk. Biz çalışırken yanımızda aksakallı, uzun boylu, gözleri ışıklı bir pir belirdi, önümüzde durdu. Durun bakalım dedi, size bir iki sözüm var. Durduk. Pir konuştu. Sesi insanın yüreğine işliyordu. Beni dinleyin. Ağaç da canlıdır. Tıpkı bir kişi gibi tektir. Kuruduktan, yani öldükten sonra kesersin. Yaş ağacı kesen insan iflah olmaz. Onun soyu sopu da iflah olmaz. Haydi sağlıcakla kalın. Ben size söyleyeceğimi söyledim. Bir baktım sanki kanat taktı, uçtu gitti. Ondan sonra da ben ağaçları kesmeyi sürdürdüm. Bu yaşıma kadar. Kardeşlerim savaşa gittiler, dönmediler. Oğullarım geri dönmeyen kardeşlerimin oğulları. Soyumdan, supumdan, askere gidenlerden bir teki dönmedi. Köyümün bütün delikanlıları askere gitti. Ancak 3 kişi dönebildi. Onlar da kör topal. Hiçbir işe yaramaz. Ben bıçkıyı veremem. Burada torunlarım ölecekse, hiç olmazsa gözlerimin önünde ölsünler. Bıçkıyı sat bize. Ne kadar para istersen veririz sana. Satamam. Satıp da bundan sonra gelecek soyumu kıramam. Bu bıçkıyı yıllardır buraya kadar sırtımla taşıdım. Kimse benim bıçkımla ağaç kesmesin diye. Hadi kalkın gidelim dedi nişancı. Bu adam kafayı yemiş. Bu adamdan hayır gelmez. Bundan sonra soyundan geleceklere bir şey olmasın diye torunlarını soğuktan öldürecek de bıçkıyı bize vermeyecek. Hızarcıya döndü. Hızarcı mısın nesin? O zaman dediklerin doğruysa bıçkını, senin bıçkınla bir daha ağaç kesilip günaha girilmesin diye kimseye vermedin. Gelirken de o bıçkıyı niçin bir denize atmadın? Denizi bulmadın diyelim. Neden kırıp da parça parça etmedin de buraya kadar getirdin? Getirdin de evinin köşesine Acem Şahı gibi oturttun? O benim emektarımdır. Onu ne kimseye veririm ne de denize atarım. Kusura kalma nişancı. İyi hoş adamsın. Ya senin boynuna asılı çok günah var, sen de kim bilir ne kadar çok, ne kadar çok balığı denizden alıp öldürmüşsündür. Ben ne kadar ağaç kesmişsem, sen benden çok daha balık tutmuşsundur. Onun için çocukların şimdi de tutuyor, torunlarıma yediriyor, hem de satıyorum. Öldürdüğüm balıkların parasıyla da şeker alıyorum. Odun alıyorum. Onları senin gibi dondurup soğuktan öldürmüyorum. Anladın mı kocamış hortlak? Zalim hortlak. Dışarıya kızgın çıktılar. Burunlarından soluyorlardı. Hızarcının evinden çıktıktan sonra kar altında büzüşerek çınarların altına geldiler. Kar durmadan atıştırıyor, deniz kuduruyordu. Herkes kendi çaresine baksın dedi nişancı. Ben de şimdi Arsen Usta'ya gidiyorum. Hazırda baltası yoksa bana dera kap bir balta yapmasını isteyeceğim. Bize de birer tane balta al nişancı. Baltanın parasını nasıl olsa sana bir gün öderiz. Olur dedi nişancı. Birkaç baltanın sözü mü olur? Ne zaman paranız olursa o zaman ödersiniz. Haydi hep birlikte gidelim Arsen Usta'ya. Belki elinde balta vardır. Böyle umur görmüş ustalar böyle ıssız bir adaya ne oltasız ne de baltasız gelirler. Arsen Usta Çanakkale Harbi'nin de tüfekçi ustasıymış. Bozulan tüfekleri, topların kamalarını hep o yaparmış. Alandan demirci dükkanına vardıklarında her biri bir kardan adam olmuştu. Önlerinde nişancı dükkana girdiler. Selam bile vermeden üstlerini başlarını silktiler. Arsenus da bir eliyle körüğü çekiyor, dükkanın içi savrulan kıvılcımlarla doluyor, sonra körüğü bırakıyor, ocaktan kıpkırmızı olmuş demiri alıp dövüyordu. Onlar karlarını çırptıktan sonra dövdüğü demiri közlere soktu, körüğün kulpunu bıraktı. ''Buyurun arkadaşlar'' dedi, ''bir isteğiniz mi var?'' ''Çok isteğimiz var Arsen Ustam'' dedi nişancı. ''Bize balta gerek.'' ''Baltanın sözü mü olur nişancı? Çok balta olacaktı sandıkta. Bir demirci ustası buraları baltasız gelmez.'' Sandığa gitti, açtı. ''Çok balta var ama ne balta baltaları İstanbul'da, işsizlikte her birine özene bezene yapmıştım.'' ''Yaralandım Gelibolu'nda, buraya getirmişler beni. Gözüm açıp da dışarıya çıkınca yel değirmenin yanından Pınar'a kadar gittim. Değirmen, hepiniz bilirsiniz, öyle bir güzel kokuyordu ki daha Pınar'a ulaşmadan cana geldim. Kafaya, eğer sağ kalırsam buraya yerleşmeyi taktım. Değirmeni şimdi onarıyorum. Kanatlarını mavi atlastan yapacağım. Önümüzdeki buğday hasadında değirmen un öğütmeye başlayacak. Gidin sandıktan her biriniz bir balta alın. Birkaç da balta sapı getirmiştim. Bir tane de olsa bize yeter. Onunla çok balta sapı keseriz. Bakın, 3 tane de sap buldum.'' Bu sırada Haydar öne çıktı. ''O sapın birini bana ver.'' dedi. ''Ben Binboğa dağlarından olurum. Binboğa dağlarına askerlikte Toros dağları diyorlar. Biz bu dağlarda eskiden ağaç erleri derlermiş. Şimdi tahtacı diyorlar. Bizim hepimiz kendimizi bildik bileli ağaç keser, tahta biçeriz. Bizim dedelerimizin, dedelerimizin de dedelerinin de daha ötelerinin de işleri buymuş. Siz benim elime yeter ki bir balta verin.'' ''Karışmayın gerisine. O hızarcının da kusuruna kalmayasın. O kökten sürme bir ağaç eli değil. Daldan eğmedir. Daldan eğmeler işlerinden çabuk bıkarlar. Bir de kendilerine aksakallı bir pir uydururlar. Bir de daha işlerine ölseler el sürmezler. Kökten sürme eba ecdattan, o işi yapan adam demektir. Daldan eğme de çıraklıktan yetişme.'' Eline bir çekişle bir iki mıh aldı, dışarıya çıktı. Sapı baltaya taktı, geldi. Şimdiden sonra ne kadar kar yağarsa yağsın, deniz istediği kadar yol vermesin, bu ağaçlar bu adada varken, bu balta da benim elimdeyken, artık bu adada hiçbir evde üşümek yok. Ben keserim. Yeter ki sizler de evinize taşıyın. Bir de balta seslerini doktorlar, adadaki zabitler duyarsa... ''Benim baltamın sesi çıkmaz, ses çıkmayınca da duyulmaz. İşte ben çamlığa gidiyorum. Yüreği atan varsa arkamdan odun taşı toplasın.'' ''Zabitlerin kızacak halleri kalmadı.'' dedi Arsen Usta. ''İki gündür de mektep tatil, iki gündür de yüzleri gülmüyor doktorların. Evlerinde yemek pişirecek odunları bile kalmamış. Balta seslerini duysalar zil takarlar da oynarlar.'' Haydar elinde baltası demirciden çıktı, evine gitti, giyitlerini çıkardı, işliğini giydi, üstüne de bir asker kaputu çekti. Karayağız, çatık kaşlı, kartal burunlu, ela gözlü, geniş alınlı, geniş omuzlu, uzun boylu, kalın bilekli, büyük elli, şöyle bir bakınca güçlü bir adam olduğu hemen belli olan biriydi. Yüzüne ilk bakışta da göze pos bıyıkları çarpıyordu. Nişancı onu omuzunda baltası çamlığa çıkarken gördü. İkinci günü sabahı kanadı kırık yel değirmeninin yanındaki 3 evin bacasından dumanlar çıktığı görüldü. Üçüncü gün dumanlar 9 oldu. Hava durgundu. Güneş vurmuş, karın ipiltilerine boğulmuştu ada. Evlerin tüten bacaları yavaş yavaş çoğalmış, insanlar dışarıya çıkmaya başlamışlardı. Tüten mavi dumanlar durgun havada gökyüzüne uzayıp gidiyordu. Ada bugünlerde bir şenlikti. En sonunda doktorların evlerinin bacaları da tüttü. Poyraz da nişancı buna çok sevindi. Baytar da. Okul yeniden açıldı. Okulun soba borularından da dumanlar tüttü. Köyün sokakları, çınarların olduğu alan, parke taşları yerine büyük çakıl taşlarıyla renk renk işlenerek döşenen bu yerler de kar altındaydı. Çocuklar sıcak evlerinden karda yürüyerek cıvıl cıvıl kar topu oynayarak okula gidiyorlardı. Adalılar gurbete çıktıklarından bu yana böyle sıcak kış geçirmemişlerdi. Birçok gurbetçi yolda, belde, yıkık evlerde soğuktan, açlıktan can vermişler, utanarak, kahrederek hırsızlık yapmışlar, bir utanç da onların birçoğuna ölümden ağır gelmişti. Burada onlara koskocaman bir çam ormanı, her biri köşk gibi iki katlı kiremit damlı evler bırakılmıştı. Hem de içleri türlü çiçekler, denizler, dağlar, türlü kuşlarla bezeli. Hem de yiyecek ekmekleri, hem de kışlık üzümleri, hem de bir çocuk, bir yaşlı, kim olursa olsun bir kişi hasta olmaya görsün, hemen doktorlar yetişiyorlar, dertlerine derman oluyorlardı. Uzun yıllardan bu yana kopup geldikleri yurtlarında bile böyle rahat, mutlu olmamışlar, sevgiyle dolup birbirlerine sarılmamışlardı. Adanın üstünü kuzeyden gelen yoğun bulutlar sardı. Karların gözü alan ipiltileri söndü, dört bir yandan yerler esti. Bacalardan süzülerek göğe dimdik ağan dumanlar esen yerlere göre güneye, kuzeye, gün batıya, gün doğuya yattılar. Sağdan soldan yeller her bir yandan veriştirince karmakarışık oldular, açıldılar, kapandılar, savruldular, sonra da kesildiler. Kar gene lapa lapa yağmaya başladı. Ortalık ılıdı. Karın durmasıyla ortalığı kasıp kavuran yeller gene başladı. Yerler gün batmadan buz tuttu. Bacalar gene tütmez oldu. Çam ağaçları tükendi diye adaya bir kara haber dolaştı. İnsanlar gene yorganların altına sığındılar. Çam ağaçlarının biteceği hiç kimsenin aklına gelmemişti. Önce şaşırdılar, ardından da inanmadılar. İçlerinden bir kişi çıkıp da çamlığa bakma yürekliliğini gösteremedi. Ellerinden geldiğince başlarını kaldırıp çamlık yönüne bakmıyorlardı. Baktı ki tahtacı Haydar, öteki baltacılar ellerinde baltalarıyla gelip boyunlarının bükük, yüzleri asılmış, umutları kesik çınarların altındaki kanepelerde oturuncaya kadar. Onların kanepelere gelip oturduklarını duyanlar, yorganların altından çıktılar, çınarların altına geldiler. Kara haber tez ulaşır. Az bir sürede çınarların altı iskeleye kadar doldu. Tahtacı Haydar yerinden kalktı. Arkadaşlar dedi, buranın kışı yaman çıktı. Kimin aklına gelirdi bu adada böyle bir kış olacağı? Kimin aklına gelirdi koskocaman çamlığın bu kadar çabuk biteceği? Buraya gelen soğuk Trakya'dan geliyor. Trakya soğuğu Erzurum soğuğundan daha beterdir. Bu adanın soğuğu da Trakya soğuğundan daha belalı bir soğuktur. Ne yapalım? Biz de bahara kadar yorganların altından çıkmayız. Evlerin içindeki ayak yolları işimize yaradı. Sıkıştığımızda evlerin içindeki ayak yollarına gideriz. 5 tane büyük çam ağacı bıraktık. Neden ki dersek elimize yaş bir odun çalı geçerse onlar çam çırasız tutuşmaz. Yaş odunları alıştırmak için çam çırasını yakıp yaş odunların altına koymak gerek. Kuru odunların da ne gelir elimizden? Ayak parmakları üstünde yükseldi, gözlerini kalabalığın üstüne dolaştırdı. Bakın size ne diyeceğim. Şimdi içinizden ya da birbirinize diyorsunuz ki, bir orman kadar büyük çamlığın ağaçları nasıl oldu da çabuk bitti diyeceksiniz. Ben de size, bütün sülalesi ağaç erleri, babası, dedesi tahtacı olan ben de size diyorum ki, çam odunu çabuk geçer, yani çabuk yanar biter. Onun için bu kışta kıyamette çam odunu çok çabuk yakıldı, çabuk tüketildi. Çam yerine bu kadar bir yerde bir meşelik olsaydı, baharın sonuna kadar ancak bu kadar yerin yarısını yakılabilirdik. Sustu, başını önüne eğdi, bir süre düşündü. Ben az biraz bir yere gidiyorum, tez gelirim. Kalabalığı yardı, dışarıya çıktı, kamışlığın arkasına kayboldu. Doktorlar onu ayakta karşıladılar, koltuk gösterdiler. Doktorlarım, size danışmaya geldim. Biliyorsunuz çamlık bitti. Yalnız 5 ağaç bıraktım. Yaş odun bulursak, yaş odun çam çırasız yanmaz. Bu değil size danışacağım. Beni öldürseler bile bu çam ağaçlarını kesmem. Kimseye de kestirmem. Size danışacağım bu değil. Yaş çam nasıl yanarsa yaş zeytin de onun gibi. Zeytin ağacı da yağlıdır. Onun da yaşı yanar. Közü de çam közü gibi geçmez. Daha dedi Salman Sami. Dahası doktorum siz bilirsiniz. Bütün kalabalık İskele alanında bekliyor. Böyle giderse size çok iş düşecek. Yıllardır sürüne sürene herkes zayıf düşmüş. Ölümler de olacak. Garibanlar biz cennete ermiş insanların içine geldik. Karnımız doydu, yüzümüz güldü diyorlardı hep. Doktorların ikisi birden tahtacı Haydar'ın yüzüne baktılar. Gözlerini ondan ayırmadılar. Doktor Salman Sami, "Nereden biliyorsun yaş zeytin odununun çam gibi yandığını?" diye sordu. "Zeytin ağacı da yağlı bir ağaçtır. Zeytin ağacından çam çırası gibi çıra olmaz olur mu? Onun gibi yanmaz ama gene de öteki ağaçlara bakarak iyi yanar. Biz Toros dağlarından oluruz. Torosların Akdeniz'e bakan eteklerinde çok zeytin olur. Biz Çukurova'ya indiğimizde yaş zeytin odunu yakmayı yeğlerdik. Bu zeytinler deri zeytindir, ürün vermez. Sen bizi burada bekle," dedi Salman Sami. Doktorlar dışarıya çıktılar. Bir süre dışarıda kaldıktan sonra döndüler. İkisinin de yüzü karanlıktı. Bu yüzlere bakanlar bu insanların çok acı çektiklerini hemen anlarlardı. Haydar da onları görünce üzüldü. "Keşke," diye düşündü. "Zeytin ağaçlarının yağlı olduğunu bu dostlara söylemeseydim." "Üzülmeyin doktorlarım, ne yapalım? Kalabalık çınarların orada bekleşiyor. Onlara hiçbir şey söylemedim. Onlara burada beni bekleyin dedim, size geldim. Bu kadar üzülmeyin." Doktorlar bir daha dışarı çıktılar. Biraz sonra da döndüler. "Haydar Usta," dedi Salman Sami. Bundan sonra Haydar'ın adı Haydar Usta oldu. "Haydar Usta, başkaca mümkünsü yoksa baltalarınızı alın da zeytinliğe girin. Ne yapalım, kader böyleymiş." "Ben de biliyorum doktor bey, zeytin cennet tağımıdır. Bizim Toroslarda kestiğimiz ağaçlar da bu ağaçlardan değil, delice zeytindi. Sağlıcakla kalın. Önce çam çırasını, onun da arkasından düzgün sobalık zeytin odunlarını ilk olaraktan mektebe getireceksiniz. Baş üstüne doktorum." Haydar Usta'nın da içi kan ağlıyordu ya, ne yapsın? Başka hiçbir mümkünü çaresi yoktu. Çınarların altına geldi, kalabalık suskun bekliyordu. Onu gördüler, gene bir kıpırdanma olmadı. Önceki durduğu yere geldi, ayak parmaklarının üstüne dikildi, gene gözlerini kalabalığın üstünde gezdirdi. "Her şeyin bir mümkünü çaresi vardır. Biz de bulduk. Zeytin ağacının yaşı da yağlı olduğu için yanar. Yalnız odunların altına bir iki parça çam çırası konur. Çam çırası hemen zeytin odununu alıştırır. Ondan sonra zeytin ağacı közlerinin meşe ağacından sonra en geç geçen köz olduğunu doktorlara ne söylediyse bunlara da onları söyledi. Zeytin ağacını akıl etmeseydik bu kışı geçiremez, hepimiz değilse de belki çoğumuz kıkırdar kara toprağın altını boylardık. Haydi şimdi doğru yorganların altına, ilk duman yarın sabah mektebin sobalarının borularından tütecek. Ondan sonra da eskisi gibi önce hastası, eli ayağı tutmayan yaşlısı olan evlere odun verilecek." Kalabalık üşümüştü. Hemen dağıldılar. Ortalıkta dolaşan bir kişi bile kalmadı. Kalabalık dağılınca ortada tam 11 baltacı kaldı. Hepsi de ağaç işleriyle uğraşmış usta baltacılardı. Çamlığa çam çırası yapmaya giderlerken arkalarından koşarak Vasili yetişti. Onlara öyle bir düşmanca bakıyordu ki onun bakışları altında ezildiler. "Sizi doktor beyler çağırıyor. 5 dakika gelsinler de hemen işlerinin başına dönsünler," diyorlar. Döndüler. Haydar Usta, "Bütün ömrüm boyunca ağaç kestim. Eba ecdadım da ağaç kesmişler. İşleri buymuş. Benim de işim buydu. Kestiğim ağacı saymaya kalksak kimse sayamaz. Biliyorum, her ağaç bir candır. Hiç orman yangını gören var mı? Yanarken ağaçlar da insanlar gibi çığlık çığlığa ağlarlar. Şu çamlardan birini, adanın yakışığını kesmeye gidiyoruz ya, içimden diyorum ki, bu ağacı keseceğime, Allah beni şimdi öldürse," diyorum. Doktorlara geldiler. Doktor Salman Sami, "Koca bir çamlığı kestiniz. Sizler olmasaydınız şimdiye bu insanların bir kısmı ölür, bir kısmı da hastalanırdı. Hastalananlar da iflah olmazlardı. Sizi bu çalışmalarınızdan dolayı hiçbir kimseden para almadınız mı?" Duyulur duyulmaz bir sesle Haydar Usta, "Hiç kimseden bir şey almadık." Doktor Salman Sami masanın üstündeki zarflardan birini aldı, Haydar'a uzattı. Haydar Usta mırın kırın edecek oldu. Salman Sami sert, "Al, al şunu, senin hakkın. O kadar çalışmanın karşılığında onda biri bile değil, al." Haydar Usta ister istemez aldı, ötekiler de aldılar. Haydar Usta, şu keseceğimiz çam ağacını benim içim götürmüyor. Siz kesseniz şunu. Hep birden, keseriz Haydar Usta dediler. Sen istersen bizimle gelme, doktorların yanına git otur. Sana az sonra bir iki çam dalı keser, odun yapar size göndeririz. Siz de yakarsınız. Bu soğukta çalışmadan durulmaz. Haydar Usta doktorlara geldi, sorunu anlattı. Doktor Halil Rıfat, demek bu sefer de ilk bizim dumanımız tütecek dedi. İlk sizin dumanınız dedi Haydar Usta. Biraz sonra iki kişi kucaklarında odunlarla geldiler. Odunların bir kısmını sobaya atıp kolaylıkla yaktılar. Giderlerken Haydar Usta, biraz durun da beni dinleyin. İçinizde herkes çam çırası nasıl yapılır bilen var mı? Biliriz ya dedi uzun boylusu. Sen gene anlat. Ağaç devrildikten, parçalandıktan sonra çıra yapmanın sırası gelir. Çıranın uzunluğu 1,5-2 karışı geçmez. Kalınlığı da 2-3 parmak kalınlığında olur. Ben biliyorum Haydar Ustam, dedi uzun baltacı. Eskiden askere gitmeden çam çırası yapıp satmak benim işimdi. Gittiler. Doktorların sobaları mavi çinidendi. Bir ısındı mıydı, kolay soğumuyordu. Haydar Usta'dan sonra doktorlara Poyraz geldi. Kısa aralıklarla sonra Vasili, arkasından nişancı geldi. Nişancı gelince şaşırdı. Doktorun yeri sımsıcaktı. Oysa dışarıdan gelenlerin elleri dudakları morarmıştı. Doktor Salman Sami, Vasili, sizden ağa efendiyi buraya çağırmanızı rica edebilir miyim? Şimdi o üşümekten ölmüştür. Çabuk gidin de gelsin. Sobamızın gürül gürül yandığını söyle. Olur doktor bey, ağa efendiyi hemen alır gelirim. Üşümekten ölmüştür. Ağa efendi ile Vasili geldi. Konuşmalar kardan, odundan Çanakkale'ye, Sarıkamış'a geldi. Yunan savaşı ile sürüyordu. Konuşmalar kızışmışken birden yankılanır gibi koygun balta sesleri kesildi. Balta sesleri kesildiğine göre bizimkiler çam çıralarını bitirip zeytinliğe geçmişlerdir. Ben yaşlı zeytinleri seçip onları keseceğim. Seçmene gerek yok. Nasıl olsa bu kış böyle giderse hepsini keseceksiniz. Ben gene de seçip öyle keseyim. Belki havalar iyi gider, zeytinlerin hepsini kesmeyiz. Sağlıcakla kalın. Zeytinlikler balta sesleri geliyordu. Haydar Usta doğru balta seslerine gitti. Baltacılar 7 zeytin ağacını devirmişler, dalları gövdelerinden ayırmışlar, dalları gövdelerinin üstünde keserek odun yapıyorlardı. Dallar bittikten sonra da gövdeyi parçalayıp odun yapacaklardı. Haydar Usta da yere oturdu, baltasını bir iyice köseleyip keskinleştirdi. Önündeki yaşlı, eğri büğrü, çakır çukur olmuş kalın zeytin ağacına öfkeyle girişti. İşe başladıktan az sonra yaşlı zeytin ağacı yerdeydi. Haydar yerdeki zeytin ağacına kederli şöyle bir baktı. Senin vaktin gelmiş arkadaşım dedi. Kocamışsın. Her verdiğin zeytin nohut kadar küçük. Artık hiç kimsenin işine yaramazsın. Bundan sonra Şubat'ın ortasına kadar ne kar durdu, ne balta sesleri kesildi, ne de bacalardan duman eksik oldu. Bahar ışığı, çiçekleri, kokusu, sıcak yağmurları bütün görkemiyle adaya indi. Kaçak Hasan'la nişancının dostluğu gittikçe sıkılaştı. 2 güne bir balığa çıktıklarında kaba adaya da uğruyor, pınarından su içiyor, buradaki derice zeytin çınar ağaçlarının önündeki kışta köylerine ne kadar yeteceğini hesaplıyorlardı. Onlara göre buradaki ağaçlar 1 değil 2 kış yeterdi kendilerine. Haydar Usta öyle bir usta ağaç eriydi ki ağaçları öyle bir kesiyor, yanındakilere öyle bir kestiriyordu ki bir yonga bile boşa gitmiyordu. İyi has ya dedi nişancı, bizim zeytinli koyaktan tepenin dibine kadar ancak 15-20 zeytin ağacı kaldı. Çamlıkta da bir tek çam ağacı. Gelecek kış bağların kökü, gelecek kış adada hiç ağaç kalmayacak. Bağın köklerini yazın sökersek kurur. Bu sırada kayalıklardan mavi keçiler indi, yanlarına kadar geldiler. Yanlarında oğlakları da vardı. Bak bizimkiler geldi. Hoş gelip sefalar getirdiler. Ben daha önceleri keçiler buraya indiklerinde su içmeye iniyorlar sanıyordum. Meğer bizimle hoş beşe geliyorlarmış. Hızır Aleyhisselam bu keçileri ne için getirmiş de buraya koymuş? Hızır aleyhisselam niye getirip de buraya mavi keçiler koymuş onun orasını ben hiç bilemem. Yalnız atalarımızın, dedelerimizin dediklerine göre Hızır aleyhisselam yedi denizlerde ne kadar ada varsa hepsine keçilerini yerleştirmiş. Hamma da keçi meraklısıymış Hızır hazretleri, dedi Kaçak Hasan. Onun orasını ben bilmem ya, Hızır hazretleri her adaya bir renk keçi koymuş. Hayda, şimdi dünyadaki bütün adalar keçiyle dolu öyle mi? Öyle. Dünyadaki bütün boş adalar Hızır'ın keçileriyle dolu. Gökkuşağının yedi rengiyle doldurmuş adaları Hızır. Bizim büyükler böyle söylerdi. Yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, her adanın keçilerinin rengi öteki adanın keçilerinin rengine benzemiyormuş. Kaçak şaşırmış kalmıştı. Ala keçi de, kara keçi de, ak keçi de gördüm ben, dedi nişancı. O keçiler Hızır'ın keçileri değil. Peki yedi renk keçilerini Hızır yiyor mu, sütlerini içiyor mu? Hızır bu keçileri ne yapıyor? Derilerini ne yapıyor? Giyit yapıp giyiyor mu? Kılından çadır yapıp içinde oturuyor mu? Onun orasını ben bilemem. Çok merak ediyorsan git Hızır aleyhisselam hazretleriyle konuş. Nerede bulayım da konuşayım onunla? Onun yerini göster. Onun yerini kimse bilemez. Deryalar üstünde Hazreti Hızır benli boza binmiş sektirip durur. Hiçbir yerde durmaz mı? Durmaz. Uyku uyumaz, yemek yemez mi? Başında karısı yok mu? Ermiştir o. Denizlerde başı belaya gelenleri kurtarır. Uyuyup uyumadığını, yemek yiyip yemediğini, evi olup olmadığını, bir yerde oturup oturmadığını bize büyükler söylemediler. Bana göre Hızır aleyhisselam hazretleri cennette oturuyordur. Cennette oturanlar da yemek yemezler, yemek yerler. Su içerlerse cennete pislerler. Allah çamurdan halk ettiği Adem babamızı niye cennetten kovdu? Nişancı Hasan'ın gözlerinin içine diktiği şimşek çakan gözlerini, söyle, niçin kovdu Adem babamızı cennetinden Allah? Kaçak celallendi, gülümsedi kabararak, onu çok iyi biliyorum işte, dedi. Havva vardı ya, Adem babamızın avradıydı. Ne yapıyorlardı bilemiyorum, bilmem kaç yüzyıllık evliydiler, onu da bilemiyorum. Çocukları olsa da cenneti şenetseler olmaz mıydı? Benim aklım bu işlere içermedi nişancı. Herhalde seninki eriyordur. Nişancı çabucak benimki de ermiyor dedi. Ermesin daha iyi dedi Kaçak Hasan. Aklımız erse neye yarar ki? Efendime söyleyeyim Havva anamızın çok güzel, yakışıklı mı yakışıklı bir kara yılan arkadaşı vardı cennette. Anamızdan kara yılanın arasına su sızmıyordu. Kara yılanlar kadınlara kör kütük aşık olurlar. Havva anamız da kara yılana kara sevda bağlanmış. Adem babamız bunu biliyor ama ne yapsın? Cennette bir Havva anamız, bir de Adem babamız, bir de kara yılan var. Başka kimse yok, ne yapsın? O da kara yılanı bulmuş, yılanla gerdiğe girmiş, Havva anamızın yılandan çocuğu olmamış. Sonra da yılanın yılanlardan bin çocukları olmuş, harbi icat eden onlarmış. Sus kafir diye bağırdı nişancı. Şu hikayenin sonunu söyle de öyle sus kafir. Sus desen bile susmayacaktım. Bizim soyumuzda yılanlık olmasa yılana kurban olalım. Yılanlar bile insanlar gibi birbirlerini yemiyorlar. Sen Sarıkamış Savaşı buz cehennemini görmediysen duymuşsundur. O cehennemi Enver Paşa adında hiçbir mahlukata benzemez bir şey yarattı. Bunu da duydun. Havva anamıza ne olmuş yılanla çiftleşirken? Sonra kara yılan bir elma ağacı bulmuş, elma ağacından kırmızı, gül kokulu bir elma koparmış, getirmiş, Havva anamıza uzatmış. O da elmayı almamış, yılandır, diller dökmüş, elmayı övmüş, o kadar övmüş ki, Havva anamızın ağzı öyle sulanmış ki, ağzından sular seller akmış. Sonunda elmayı kaptığı gibi Adem babamıza koşmuş. Yolda yarısını yediği elmanın kalan parçasını Adem babamıza vermiş. Adem babamız Havva anamızdan daha çok sevmiş elmayı. Yılanı bulup yalvarmışlar. Bize elma bahçesini bul diye. Yılandır sevinmiş bunların önüne düşüp elma bahçesine götürmüş. Yemek içmek bilmeyen bu insanoğulları o kadar çok elma yemişler ki karınları şişmiş bir yer bulup çatlamak istemişler. Bu işlerini cennetin ortasına yapamazlar. Kokusu cenneti berbat eder. Sus ulan kafir! Cennette öyle işler yapılır mı? Cennette elma bahçesi olur mu? Elma bahçesi orada. Allah olanı biteni görmüş. Haydin dışarı diye bağırmış. Haydin cennetimden çıkın demiş. Onlar da cennetten kaçınca dünyanın ortasına çıkar çıkmaz ikisi iki yerden öyle çatlamışlar ki pis kokuları dünyayı almış. Yılan bile bu kokulara dayanamamış. Başını toprağın altına sokmuş. Sus ulan yeter artık. Daha konuşursan seni Allahu Ekber dağındakilerden daha beter ederim. Tamam susuyorum. Bunlar dünyaya çıkınca Adem karınlarını doyurmak için çift sürmüş, ekin ekmiş, elma ağaçları yetiştirmiş. Çocukları torunları olmuş. Hiçbir yaratığa benzemeyen yaratıklarmış bunlar. Birbirlerinin gözlerini oymuşlar. Birbirlerini öldürmüşler. Yalan söylemiş, hırsızlık yapmışlar. Birbirlerini kul köle etmişler. Birbirlerinin sırtlarına binmişler. Birbirlerinin sırtından geçinmişler. Dünyayı kendilerine cehennem eylemişler. Ulan sus diyorum sana. Susuyorum, az kaldı. Bunlar kendilerinden başka tekmil yaratıkları öldürmüşler. Ağaçları kesmiş, yakmış, en güzel cennet kuşlarını yemişler. Uzatma ulan. Yani dünya bugünkü gibi olmuş. Bugünkü gibi. Allah da buna çok kızmış. Üstünüze tufan göndereceğim. Hepinizi yok edeceğim. Nuh buna yalvarmış. Gerisini biliyorsun. Biliyorum dedi nişancı. Azıcık bir şey daha var. İzin ver de söyle ulan kaçak Hasan. Nuh'un gemisinde bir çifte yılan varmış. Cümle mahlukat olduğu gibi. Tufan selinden üstündeki gemide bunlar gene birbirlerinin gözlerini oymaya başlamışlar. Allah da bunlara kızmış, teknelerinin dibini delmiş, tekne su alıyormuş, tekne batıyormuş. Bir kara yılan çıkmış ortaya, delik yere kuyruğunu sokmuş, ağzında zeytin dalıyla güvercin gelinceye kadar yılan kuyruğunu delikten çekmemiş. Demek ki bütün bu işleri başımıza bir sevdalı kara yılan açmış ha? Vay ananı avradını kara yılan. Bir de kara yılanı öldürmek günah derler. Sen şu bana söylediklerini Denk Beş Uso'ya söylesen iyi olur. Onları destan yapıp Türkçe, Kürtçe destan yapıp 7 ülke 4 iklime söyler dağıtır. O bunun destanını biliyor. Ben de bunların bir kısmını ondan duydum. O ölümsüzlüğün çiçeğini bulan adamın destanını da biliyor. Ben de biliyorum diye övündü nişancı. Herhalde seninki başka, onunki başkadır dedi kaçak Hasan. Benimkisini sorarsan bir doktor her hastalığın ilacını bulmuş. Sonunda ölümsüzlüğün ilacını aramaya başlamış. Bir gün dağda bir çınarın altında uyurken uyanmış ki ne görsün. Önünde binlerce çiçek, içlerinden bir çiçekten ses gelmiş. Ben ölümsüzlüğün ilacıyım diye çağırmış onu. Adam koşmuş çiçeğe doğru, çiçeğe uzanmış, çiçek o kadar parlakmış ki adam gözünü kapatmış, az sonra gözlerini açmış bakmış ki önündeki çiçek öteki çiçeklere karışmış gitmiş. Kaçak Hasan derinden içini çekti. Her zaman böyle oluyor işte. Köroğlunun seyisi ağabey hayatı buluyor, kıratı o pınardan suluyor. Köroğlunun vurduğu kekliklerin tüylerini yolmak için suya koyar, ölü keklikler dirilip uçar gider. Köroğlu bu abı hayattır, artık kırat ölümsüzdür der, pınara koşar ki pınar bin göl olmuş. Bu sıralar yörelerini kayalardan inen keçiler oğlaklar aldı, onlara bakıp duruyorlardı. Şu oğlaklardan birini kessek, onu zeytin ağacı odunlarının közünde pişirsek, bir yesek, bir yesek. Sus kafir! Hızır'ın oğlağı kesilir de yenir mi? Hızır yiyor mu bu keçileri? Hızır yemek yer mi? Ben bilmem, sen söyle. Benim bildiğim Hızır yemek yemez. Yemek yerse cennete giremez. Yemek yedi diyelim, cennete girdi diyelim. Hacetini nereye yapacak? Cennetten çıkar, 7 denizin ortasına gelir. Hızır aleyhisselam oraya, denizin üstüne çömelir. Atının da dizginini elinde, orada çatlar. Benli boz atına biner gider. Senin derdin bu oğlakları yemek. Beni günlerdir buraya oğlakları yemek için taşıyorsun. Sana ağaçları göstermek için seni buraya getirdim. Sen horozların ötüştüğünü duydun mu? Duydum. Bunun ne ilişkisi var Hızır'ın keçileriyle? Ne ilişkisi var? Bak sana söylüyorum. Hızır'ın keçilerinin kılına dokunursan, Hızır senin gözlerini kör, kulağını sağır, bacaklarını felç eder, sonra süründürür, sonra da seni alır, 7 denizin ortasına götürür, en büyük balığın ağzının ortasına atar. Bak, nişancı ağam, Öyle yaparsa bana haksızlık eder. Allah'ın koca bir Hızır'ı, bir keçisini yedim diye bana bir kötülüğü nasıl yapar? Keçi yemenin cezası, Allah bir insana bu zulmü yapanı cennette alır mı? Almaz. Bunu da Hızır bilmez mi? Bilir. Ben yıllarca denizde kaldım. Balık yiye yiye balık oldum. Yıllarca denizde gezdim. Horoz sesi duymadım. Horoz sesi de duyunca sevince Hızır, nişancı başını önüne eğdi, düşündü, kaldı. Bir daha da konuşmadı. Kıyıdaki küçük kayığını denize sürdü, bindi. Kaçak Hasan da arkasından geldi. Tan yeri horozları ötüşünde adamız da ada oldu, köyümüzde köy. Kitabın sonu. 4 Nisan 2003. Sayfa 423.